Ayrım 14. Bölüm 29, sayfa 252. Kişiler felsefelerini en iyi sözcüklerle değil, yaptıkları tercihlerle ifade ederler. Uzun vadede yaşamımızı ve kendimizi biz biçimlendiririz. Bu süreç ölene dek sürer ve yaptığımız tercihler de tamamen kendi sorumluluğumuzdadır. Eleanor Roosevelt. İlkeli davranmayı seçin ve dürüstlüğünüzle etkileyin. Tang Fu'nun temel ana fikirlerinden biri, Eleanor Roosevelt'in yukarıda ifade ettiği gibi, başkalarıyla nasıl iletişim kuracağımız konusunda, başkalarına nasıl davrandığımız konusunda ve başkalarına nasıl tepki verdiğimiz konusunda tercihlerimizin olduğudur. Yaptığımız tercihlerinde ilişkilerimiz ve hayatımızın kalitesi üzerinde olumlu ya da olumsuz çok büyük etkileri vardır. Bir öğretmen bir seferinde bana şöyle demişti: "Bu seminerde söylediğiniz her şeye katılıyorum, ancak bazen başka insanlar aksini yaparken ilkeli davranmak çok zor oluyor. Koşullar ideal olmadığında bile elimizden gelenin en iyisini yapmaktan şaşmamayı nasıl başaracağımız konusunda bir öneriniz var mı? Niçininiz nedir?" Yaşamak için bir niçini olan hemen her nasıla katlanabilir. Friedrich Nietzsche. Yıllar önce bir devlet kurumuna eğitim vermem için aramışlardı. Personeli az, işi çok bu kurumun genel müdürü bazı formların kayıt ve dosyalanmasında 18 ay geri kaldıklarını söyledi. Haftanın her günü düzinlerce insan, daha kapılar açılmadan saatler önce ellerinde belgeleri dışarıda kuyruk oluyorlardı. Müdüre böylesi ağır koşullar altında işini nasıl sürdürebildiğini sordum. "Bir felsefenizin olması gerekir," dedi. "Akıllı kadın, bir şey yolunda gitmediğinde sizin felsefeniz, ilk aklınıza gelen nedir? Eğer yine mi bu işler neden hep benim başıma geliyor şeklindeyse, bu sürekli olarak zarar gören taraf olduğunuzu algıladığımız bir mağdurluk inancına yol açabilir. Öte yandan, eğer bu da geçer şeklindeyse, en üzücü olayları bile bir perspektife oturtabiliriz. Aklınıza ilk gelen düşünce size hizmet mi ediyor, yoksa sizi sabote mi ediyor? Bu bölümün amacı, zor koşulları dürüstlük ve soğukkanlılıkla ele almamıza yardımcı olacak felsefeleri paylaşmaktır. Öyle ki bundan böyle olumsuz koşullar karşısında felsefemiz durumu daha da kötüleştirmesin, olumlu etkilesin. Zor günlerde size yardımcı olacak bir felsefe geliştirin. En büyük özgürlüğümüz tavrımızı seçme özgürlüğüdür. Viktor Frankl. Frankl'ın dokunaklı hikayesini belki biliyorsunuzdur. Frankl, Yahudi soykırımından kurtuldu ve yaşadıklarını İnsanın Anlam Arayışı isimli kitabında anlattı. Bu ince kitap, Amerikan Kütüphaneler Birliği tarafından gelmiş geçmiş en önemli kitaptan biri seçildi. Frankl, bu kitabında başımıza gelenleri her zaman bizim seçemeyeceğimizi ya da kontrol edemeyeceğimizi, ancak nasıl tepki vereceğimizi bizim belirleyebileceğimizi yazar. Frankl kuşkusuz bir toplama kampında tutsak edilmeyi kendisi tercih etmemişti. Öylesine zalim ve insan dışlı muameleyi görmeyi de o istemedi. Sonunda serbest kaldığında katılaşmış bir adam olmamayı ve nefret gütmemeyi ise kendisi seçti. Hayatını diğer insanlar üzerinde olumlu bir fark yaratmaya adamayı tercih etti. Ben Frankl'ın felsefesini her Tang Fu programında tanıtırım. Çünkü bunu zihinsel açıdan sağlıklı bir hayat tarzının temeli olarak görüyorum. Başımıza gelenleri, kalabalık sınıfları, destek yetersizliğini, sınırlayıcı politikaları her zaman seçemesek de nasıl tepki vereceğimizi seçebiliriz. Bu felsefenin ürkütücü ama eninde sonunda inkar edilemez bir uygulamasına oğlumuz Tom'un da tanık olacağını bilemezdim. Küçükler Ligi beyzbol sezonunun son maçını kutlamak üzere yakındaki bir lokantaya yemeğe gittik. Oğlanların beyzbol hikayelerini dinlerken garson kahve fincanımı doldurmaya uzandı. Ayakları kaydı ve kaynar kahve başımızdan aşağı döküldü. Ben çığlık çığlığa bağırmaya başladım. Hiçbir şeyin o kadar sıcak olabileceğini bilmiyordum. Tom da acı içinde inliyordu çünkü kahve kalın beyzbol pantolonunu ıslatmış, vücudunu haşlıyordu. Çabucak Tom'u soyduk ama derisi soyulmuştu ve ikinci derece yanıkları vardı. Ambulans hastaneye giderken sürekli ağlıyordu. "Neden ben? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Bu neden oldu?" Acil servise doktorlar ilaç verip yaralarına pansuman yaparken bütün yapabildiğimiz onu teselliye çalışmaktı. Bu talihsiz kazanın ertesi günü Tom'un küçük kardeşi okula gitmedi. Büyük özveri. Ve saatlerce oyun oynayıp Tom'un her ihtiyacıyla ilgilendi. Ertesi gün Tom'un öğretmeni uğrayıp sınıf arkadaşlarının mektup ve resimleriyle dolu harika bir sepet getirdi. Seni özlüyoruz, çabuk dön, sensiz okulun tadı yok diyorlardı. Arkadaşlarının bu beklenmedik ve hoş sevgi gösterisi Tom için büyük anlam taşımıştı. Neyse ki Tom hiçbir iz kalmadan tamamen iyileşti. Şimdi o deneyime kötü şeylerin de iyi şeylere yol açabileceği tecrübesiyle bakıyor. Bu inancı da hayatının sonuna kadar koruyacak. Neden ben? Vah bana demektir. Hayat bir iskambil oyunudur. Size gelen el kaderciliği, oynama şeklinizde hür iradeyi temsil eder. J. Nehru. İşler yolunda gitmeyince hemen hemen ilk otomatik tepkimiz neden ben şeklindedir. Eğer ben bunu hak etmedim, haksızlık bu gibi öfkeyle kaderimizden yakınmaya devam edersek kendimizi mağdur hissetmeyi sürdürür ve dünyayı masum insanların başına hep kötü şeylerin geldiğini acımasız bir yer olarak görmeye başlarız. Şöyle sorarak elimizi daha olumlu oynayabiliriz. Bunun iyi yanı nerede? Hayatta edinilecek en önemli derslerden biri Tom gibi kötü olayların iyilere de yol açabileceğini bütün kalbimiz ve ruhumuzla bilmektir. İyi ile kötü aynı anda var olabilir. Hiçbir olumlu yanı olmayan sert koşullarla karşı karşıya olabilirsiniz. Ancak bundan yine de bazı olumlu sonuçlar çıkartabilirsiniz. İyi taraf o anda görülmeyebilir. Onu arar ya da yaratma sorumluluğunu üstlenirseniz ortaya çıkabilir. Yazar dostum Dan Millman, Sıradan Anlar Değil isimli düşündürücü kitabında karşılaştığımız sorunların kendi kendimizi güçlendirmek için sırtlandığımız manevi yükler olduğunu öne sürer. Görevimizin hayatın küçük sıkıntılarını aşıp onlara takılıp kalmamak olduğuna inanır. Ölüm anınızda bütün hayatınız gözlerinizin önünden geçecek der. Saniyenin binde biri içinde, çünkü zaman artık geçerli değildir ders almak için. Hayatınızdaki pek çok olayı görürsünüz. Bilincinizde iki soruyla hayatınızı gözden geçirirsiniz. O anlarda biraz daha cesur olabilir miydim? Biraz daha sevgi gösterebilir miydim? Yüksek bir ideali benimsemek. Bize kalan elimizden alınamayacak tek şey vardır. Cesaret ve vakarla davranıp hayatımıza anlam katan ideallere bağlı kalmak. J. Nehru. İdeal bir mükemmeliyet standardı çabaların hedefi olarak tanımlanır. Dürüstlük ise bir ahlaki değerler bütününe sıkıca bağlanmaktır. Koşullar iyi görünmediğinde, çaresizlik anlarında bize yardımcı olan bir idealimizin ya da bir dürüstlük felsefemizin olması gerekir. Yıllar içindeki seminerlerimizde dinleyiciler zor zamanlarını cesaret, dürüstlük ve sevgiyle aşmalarına yardımcı olan sayısız farklı felsefeyi bizlerle paylaştılar. Çoğu insan için eylemlerini yönlendiren kılavuz altın kuraldır. Kendine ne yapılmasını istiyorsan başkalarına da aynısını yap. Yazar Susan Jeffers Korkuyu Hisset ve Yine de Yap isimli harika kitabında olumsuzlukla her karşılaştığında halledebilirim sözünü tekrarlamamızı öneriyor. Bu söz zor koşullar karşısında sağlam basmanız için kullanılabileceğiniz bir slogan olarak işe yarar. Yapamam kelimesi bir güvensizlik, yapabilirim kelimesi ise bir güven duygusu yaratır. Ann Landers okurlarına şunu önerir. Sorunları hayatın kaçınılmaz bir yönü olarak kabul edin ve kendi kendinize en rahatlatıcı sözleri tekrarlayın. Bu da geçer. Çaresizlik umudun tümüyle yitirilmesi olarak tanımlanır. İşler yolunda gitmeyince çaresizliğe saplanmak yerine yorumlar takvimine bakıp bu sıkıntıların geçici olduğunu ve minnet duymamız gereken pek çok şey bulunduğunu, daha iyi yarınlar beklemek için çok nedenimizin olduğunu hatırlayabiliriz. Kendi kendinize bir fark yarattığınızı hatırlatın. Hayatın amacı mutlu olmak değildir. Bir işe yaramak, yaşamış olmamızın bir fark yarattığını hissetmektir. Leo Rosten. Batı kıyısındaki bir konferans turu sırasında babamı ziyaret ediyordum. Kahvemizi içerken kapıya gidip postaları aldı ve sıraya koymaya başladı. Bir mektubu açıp sessizce okudu. O anda gözlerinin yaşlarla dolduğunu fark ettim. Eyvah dedim, kötü haber. Ne oldu baba diye sordum. Mektubu bana uzattı ve okuyabileceğimi işaret etti. Mektup eski bir öğrencisinden geliyordu. Babam o sırada Kaliforniya Eyaleti Ziraat Meslek Eğitim Müdürü'ydü. Ancak öncesinde yıllarca Güney Kaliforniya'da küçük bir lisede ziraat atölyesi öğretmenliği yapmıştı. Mektupta şöyle diyordu: "Beni hatırlayamayabilirsiniz ama ben sizi hatırlıyorum. 15 yıl önce kaynakçılık sınıfınızdaydım. Sorunlu bir çocuk olarak biliniyordum ve herkes benden umudunu kesmişti. Sizin kaynak dersinize de yasal olarak okulla ilişkim kesilene dek vakit geçirmek için girmiştim. O ilk hafta bize dönen projemizin 4 hayvan taşıyacak bir trailer olduğunu, bunu hep birlikte sıfırdan yapacağımızı söylemiştiniz. Deli olduğunuzu düşünmüştüm. Bize işin temellerini öğrettikten sonra görev verdiniz. Her gün atölyede geçen o 50 dakika okuldan keyif aldığım tek zamandı. Trailere ilk kez atları bindirip başka bir otluğa götürürken aracı benim kullanmamı istediğiniz o ilk günü hiç unutmayacağım. Dikiz aynasına bakıp bunu biz yaptık, biz yaptık diye düşündüğümü hiç unutmuyorum. Hayatımda ilk kez yaptığım bir şeyden gurur duyuyordum. Bunu herhalde bilmiyorsunuz ama şimdi hayatımı kaynakçılıkla kazanıyorum. O dönemde bana öğrettiğiniz beceriler eşimi, iki çocuğumuzu ve beni geçindiriyor. Bana olan inancınız sayesinde kaynakçılıktan sağladığım gelirle iki çocuğumu üniversiteye göndermeyi umuyorum. Atölyedeki öğrencilerinizden birinin başarılı olduğunu öğrenmekten mutlu olacağınızı düşündüm. Teşekkürler." Önemli bir iş yapmak en büyük motivasyon kaynağı ve ödüllüdür. Soylu amaçlar uğruna çalışmak ve bu karmaşık dünyayı bizden sonra yaşayacaklar için daha güzel bir yer haline getirmek için uğraşmak olmasa yaşamının ne anlamı kalır? Winston Churchill. William James, "Hayatın en büyük anlamı onu sizden sonraya da kalacak bir şey için harcamaktır," demişti. Eğitimciler olarak her gün hayatları değiştirme fırsatlarıyla karşılaşıyoruz. Bu büyük bir iddia değil, bir gerçektir. Bazen başkaları umursamaz gibi görünürken biz niye umursamaya devam edelim? Bazen kimse fark etmiyor gibiyken neden saatlerce çalışalım? Bazen hak ettiği saygıyı görmeyen bir meslek için çalışmaya neden devam edelim? Bunun yanıtı, bizden ilk kez bir şey öğrendiklerinde öğrencilerimizin gözlerinde gördüğümüz ışıktadır. Yanıt, bizden öğrendiklerinin yararlı birer vatandaş olmalarına yardım edeceğini bilmektir. Yanıt, bizim heyecanımız sayesinde bir konuya heves duymalarıdır. Yanıt, onları sonuçlardan sorumlu tuttuğumuz için karar verme becerilerinin gelişmesindedir. Yanıt, onlara zihinlerini tutuşturan bir alanı tanıttığımız için izledikleri kariyerlerindedir. Günlük sorun ve güçlüklerin ortasında kendi kendimize işimizin önemli olduğunu hatırlatmak önem taşır. O mektupları almak bizi ödüllendirir. Öğrencilerimizin yıllar sonra gelip kendileri için nasıl bir fark yarattığımızı söylemeleri içimizi ısıtır. Bir okul yılının başından sonuna kadar sağladıkları ilerlemeyi görmek tatmin edicidir. Öte yandan yalnızca bu dış takdir göstergelerine güvenemeyiz. Aksi halde memnuniyetimiz ve motivasyonumuz yalnızca olumlu geri bildirimlere bağlı kalır. Uzun dönemde dış ödülleri alıp almadığınız önemli değildir. Çünkü bunlar çoğunlukla değişken ve harcanan çabalarla orantılı değildir. Yapmamız gereken günlük bazda dürüst davranmak, öğrencilerimizle ilgilenmek, meslektaşlarımızla iyi geçinmek ve önemli iyi bir iş yaptığımızı kalbimizde bilmektir. John Gardner şöyle demiştir: "Bazı insanlar varlıklarından dolayı yalnızca toplumlarına güç katarlar. Ahlaki prensipler çerçevesinde davranan ve etki uyandıran bir kişi olarak kendi kendinizi, öğrencilerinizi, meslektaşlarınızı, okulunuzu ve toplumunuzu güçlendirmeye yemin edin." Gençler için Tang Fu önerileri. Okulda, evde ve çevrenizde karşılaştığınız insanlarla daha iyi geçinebilmek için daha yapıcı iletişim kurmanın çeşitli biçimlerini öğrendiğinizi umuyorum. Öğrendikleriniz arasında anlaması ve benimsenmesi en önemli ilkelerden biri aşağıdaki sözlerdir. Albert Schweitzer şöyle demiştir: "Kaderinizin ne olacağını bilemem ama şunu biliyorum. Aranızda gerçekten mutlu olacaklar, nasıl hizmet edebileceklerini araştırıp bulmuş olanlardır." Başkalarına nasıl hizmet edersiniz? Nasıl bir katkıda bulunursunuz? Bugün yapabileceğiniz ve buraya başkaları için daha iyi bir yer haline getirecek başka bir şeyi bilmek ister misiniz? Sizi olumlu etkilemiş birisi kimdir? Sizi teşvik etmiş, meydan okumuş ve size inanmış birisi kimdir? Başkaları için hemen bir fark yaratabilmenin yolu, sizin için fark yaratmış insanlara uzanmak ve yaptıkları için onlara teşekkür etmektir. Bu anne baba bir öğretmen, din adamı, koç, rehber öğretmen, akraba, komşu, kütüphaneci, müdür ya da arkadaş olabilir. 5 dakikanızı ayırıp onlara bir mektup yazın, telefon edin ya da yüz yüze konuşun. Ayrıntı verin. Tam olarak yaptıkları ya da söyledikleri ne sizi etkiledi? William James, insanın doğasındaki en büyük arzu takdir edilme arzusudur demiştir. Bu kişiye sizi tam olarak nasıl etkilediğini söyleyip takdirinizi ifade ederek onu olumlu etkilemiş olursunuz. Nasıl hissettiğinizi bildiklerini varsaymayın. Gittiğim bir 50. evlenme yıldönümü kutlamasında ülkenin dört bir yanından dostlar ve akrabalar toplanmıştı. Eğlencede müzik, dans, çiftin ortak yaşamından önemli anları içeren bir video gösterisi ve insanların kalkıp çift hakkındaki en sevdikleri hikayeyi anlattıkları pek çok konuşmayı içeriyordu. Övgülerin sonunda hanım kocasına döndü ve "Bu hayatımın en güzel günü oldu," dedi. "Ama hala en çok istediğim şeyi alamadım." Eşi "O nedir?" diye sordu. "Hala beni sevdiğini söylemedin," dedi karısı. 50 yıllık koca karısına bakıp şaka yaptı. "Seninle evlendim değil mi?" Karısının yüzü asılınca bunun şakaya gelir yana olmadığını anladı. Kendini tuttu, ona sıkıca sarıldı ve "Seni seviyorum Rose," dedi. Yarım yüzyıllık evliliğin ardından kadın hala o sözleri duymak istiyordu. Çevrenizdeki insanların sizin için neler yaptığını düşünün. İçlerinden birisi o sözleri duymayı bekliyor olabilir mi? "Benim nasıl hissettiğimi bilirler," diye mi düşünüyorsunuz? Onlara söylemezseniz bilmezler. George Eliot, "Yalnızca sevilmeyi değil, sevildiğimin söylenmesini de severim," demiştir. Size değer veren ve katkıda bulunan insanlar, sizin için yaptıklarınızı anlayıp takdir ettiğinizi bilmenin özlemi içindedirler. Onlara hemen bugün söyleyin ya da yazın. Bundan hiç pişman olmazsınız. Aksine, yapmazsanız pişman olursunuz. İlkeli davranmayı ve etkilemeyi tercih etmek için eylem planı. Bir veli oğluna ayrımcılık yaptığınız iddiasıyla sizi şikayet etmekle tehdit etti. Bu sizin için bir darbe çünkü siz bütün öğrencilerinizle aynı şekilde ilgileniyorsunuz. Bu iddianın dayanıksız olduğunu hissediyorsunuz ama yine de kendinizi savunmak için zaman harcamanız gerekecek. Ne yaparsınız? Unutulacak sözler. Moraliniz bozulur, yenik düşersiniz ve içinizden her şeyden vazgeçmek gelir. İstifa ediyorum. Bu bardağa taşıran son damla oldu. Büyük haksızlık. Kullanılacak sözler. Zor zamanlarda dayanmanızı sağlayan bir felsefeniz vardır. Bunu büyütmeyeceğim ve her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanacağım. Unutulacak sözler. Kimse takdir etmiyorken neden bu kadar didindiğinizi merak edersiniz. Onlar bana arka çıkmıyorlar da ben neden bu okul için kendimi tüketiyorum? Kullanılacak sözler. Didinmeye devam edersiniz çünkü ilke olarak kaliteli biri olmayı benimsemişsinizdir. Bunun beni başarmak istediğim amaçtan alıkoymasına izin vermeyeceğim. Unutulacak sözler. Zor koşulların fark yaratma ilkenizi sarsmasına izin verirsiniz. Gerektiği kadarını yapıp mesaimi dolduracağım. Kullanılacak sözler. Kendi kendinize bu cesaret kırıcı koşullara rağmen hala bir fark yaratabileceğinizi hatırlatırsınız. Dün sınıfta yaptığımız güzel konuşmaya odaklanacağım. Unutulacak sözler. Acı acı başkaları öyle yapmazken sizin neden ilkeli davranmak için bu kadar çaba harcadığınızı merak edersiniz. Bundan böyle akşamları ve hafta sonları çalışmalarını asgari düzeyde tutacağım. Kullanılacak sözler. Önemli bir hayat sürmek istediğiniz için ilkeli davranmaya ve başkalarını öyle etkilemeye yemin edersiniz. Her gün öğrencilerimin hayatlarını değiştirme fırsatım olduğu için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. İşte bunun için hiç unutmayacağım. 5. bölüm. Özet ve son söz. O halde kalkıp işe koyulalım. Henry Wadsworth Longfellow. Bölüm 30. Sayfa 265. Dünyanın bütün güzel duyguları tek güzel bir hareket kadar değerli değildir. James Russell Lowell. Niyetleri eylemlere dönüştürün. Hiçbir kitabı heyecan içinde gidip dünyayı değiştirmeye hazır bitirdiğiniz ve 2 hafta sonra her şeyin hep aynı, hep aynı şekle dönüştüğü oldu mu? Lütfen bu kitapta buna izin vermeyin. Şirketimin adı Eylem Seminerleri tire danışmanlık. Çünkü ben eğitimin amacının bilgi değil, eylem olduğuna inanıyorum. Bilgi uygulanmadıkça hayatımızı değiştirme gücüne sahip değildir. Bir numaralı önceliğinizi belirleyin. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız başlayamazsınız. George S. Patton. Bir öğretmen bana şöyle dedi: "Çok heyecanlıyım. Bütün bu önerileri hemen uygulamak istiyorum ve bunun gerçekçi olmadığını biliyorum. Nasıl ve nereden başlayacağım konusunda bir öneriniz var mı?" Güzel bir nokta. Karışıklık uyuşturur, berraklık enerji verir. Bu son bölümün amacı gerçek dünyada sonuçlar almanız için önceliklerinizi açıklığa kavuşturup yapacaklarınızı planlamanıza yardımcı olmaktır. Bunu yapmanın en iyi yolu kendi koşullarınız için en geçerli kavramlardan birini seçmektir. Sonra bunu tam olarak nasıl uygulamak istediğinizi yazın ve bu notu göz önünde bir yere asıp bu ilkeleri uygulamayı geçirme niyetinizi sık sık hatırlayın. Montaj bandının babası Henry Ford'un dediği gibi, parçalara ayırırsanız hiçbir şey fazla zor değildir. Bu teknikleri birer birer günlük yaşamınızda uygularsanız siz de Tang Fu'da kara kuşak olabilirsiniz. Lütfen bu kitabı tekrar gözden geçirin. Size özellikle uyan bir bölümü seçin. Bu fikri neden beğendiniz? Ders vermek yerine dinlemek fikrini beğendim. Bu fikri ne zaman uygulamaya koyacaksınız? Pazartesiden başlayarak. Bu fikri nasıl uygulamaya koyacaksınız? Öğrencilerimin ne söyleyeceklerini bildiğimi sandığım için sabırsızlıkla sözlerini kesmek yerine düşüncelerini tam olarak ifade etmelerine izin vereceğim. Bu fikri uygulamaya koyunca hangi sonuçları bekliyorsunuz? Bu şekilde öğrencileri konuşturan ve bir şeyler onlar için yapmak yerine kendi başlarına keşfetmelerine izin veren Sokrat tarzı bir öğretmen olacağım. Tang Fu fikir numara 1. Burada bir tablo bulunmaktadır. İsterim çünkü başlangıç tarih yapacağım ve şu şekilde yapacağım diye bir form verilmiş. Kötü alışkanlıklarınızı değiştirebileceğinizden emin değil misiniz? Yeterince sebat ettiğimiz sürece istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Helen Keller. Bir programın sonunda soru cevap bölümünde bir okul bakım şefi elini kaldırdı ve 55 yaşındayım dedi. Ama, sorun ve diğer tüm kullanmamam gereken kelimeleri durmadan kullanıyorum. Daha bu sabah hepsini birden tek bir cümlede kullandım. Öylesine dilime dolamışım ki bunu değiştirebileceğimi sanmıyorum. Ne derler bilirsiniz. Kocamış köpeklere yeni numaralar öğretemezsiniz. Bunu dediğinize sevindim dedim. Bu sabah unutulacak sözcükleri ne zaman kullanmıştınız hatırlıyor musunuz? Tabii dedi. Bir elektrik sorunu çıkmıştı ve ben de mühendise onarmak için cumartesi pazar gelmesi gerektiğini söyledim. Bu hafta sonu gelemem. Şehir dışından akrabalarım geliyor. Onları havaalanından alacağım. Sonra da programımız var dedi. Ben de ona şöyle dedim. Bir hafta sonu çalışmak konusunda sorunun olmasına üzüldüm. Ama çalışmam gerekecek çünkü sistemi bilen tek kişi sensin. Gelemeyeceğini bana daha önceden söylemeliydin. Şu anda yapabileceğim hiçbir şey yok. Başkasından da isteyemem çünkü bu işi senden başka bilen yok. Pişmanlık içinde ekledi. Çok kötü bir münakaşaya tutuştuk. İşte bu çoğu zaman nasıl kötü haber veren kişi olduğumuzun çok güzel bir örneği dedim. Kötü haberi değiştirmemiz mümkün olmasa da onu veriş biçmemizi değiştirebiliriz. Bu da karşımızdaki kişinin hem habere hem de bize vereceği tepkiyi değiştirebilir. Kocamış köpeklere nasıl yeni numaralar öğrettiğimizi gösteren 3 dakikalık bir alıştırmayı denemek ister misiniz? Öğrenmenin ilk dönemi zordur, azmedin. Eğer ilk başta başarılı olamazsanız ortalama sayılırsınız. Bir kahve kupasından. Aşağıdaki satırı görüyor musunuz? Lütfen en güzel yazınızla üstüne "Ben Tang Fu'da iyiyim" yazın. Eğer bu bir kütüphane ya da ders kitabı ise boş bir kağıt üzerine bir çizgi çekip oraya yazın. Şimdi aynı cümleyi parantez "Ben Tang Fu'da iyiyim" öteki elinizi kullanarak aşağıdaki satıra yazın. Öteki elinize yazmak nasıldı? Zor mu? Aynen. El yazısının bir beceri olduğunu kabul ediyor musunuz? Tabii ki öyle. Hiçbirimiz yazı yazmayı bilerek doğmadık. Harfleri biçimlendirmeyi, sözcükler haline getirmeyi ve cümleler oluşturmayı öğrendik. Ya tenis oynamak veya bilgisayar kullanmak. Ya yabancı dil konuşup bir enstrüman çalmak, hepsi de birer beceridir. Herhangi bir beceriyi öğrendiğimizde ya da herhangi bir alışkanlığı değiştirdiğimizde üç evreden geçtiğimizi biliyor musunuz? Acemilik. Yeni veya farklı bir şeyi ilk denediğimizde rahatsız, zaman alıcı ve emek yoğundur. İlk kez vitesli araba kullanışınızı hatırlıyor musunuz? Debriyajla vitese alışırken kaç kere motoru stop ettirdiğinizi, çalıştırdığınızı ve arabayı sarstığınızı unuttunuz mu? Ancak sinir içinde pes etmediniz. Parantez, ben berbat bir sürücüyüm, araba kullanabileceğimi de nereden çıkardım? Bunu bir daha asla yapmayacağım. Kendi kendinizi kusursuz olmayan performansınızın doğal olduğuna inandırdınız. Tabii ki çok düzgün kullanamadım. Daha önce hiç yapmamıştım ki, çalışmaya devam edersem daha iyi olurum. Beceriksizliğinizi atıp ustalaşmanın bir süre alacağını kabul ediniz. Uygulayabilme. Bu ikinci evrede alıştırma yapmaya devam eder ve size öğretilen teknikleri birleştirirseniz daha iyi sonuçlar alırsınız. Vites değiştirirken gaz pedalını, freni ve debriyajı ayarlayıp arabayı sarsmazsınız. Farklı unsurları bütünleştirip düzgün ve etkin performans göstermelerini sağlamakta daha iyi olursunuz. Hala çok kolay ve rahat kullanamıyorsunuzdur ancak sürekli çalışmanız performansınızın gelişmesini sağlamıştır. Otomatik. İşte bu beceriyi farklı unsurlarıyla öğrenmek için zaman ve emek harcadınız ve değdi. Artık bu yeni faaliyeti doğal ve etkin bir biçimde yapabiliyorsunuz. A noktasından B noktasına debriyajı ve vitesleri düşünmeden gidilebilen becerikli bir sürücü oldunuz. Çünkü bütün adımları size doğal gelene dek özümsediniz. Bu beceriyi de repertuarınıza eklediniz ve öğrenme sürecinin 3 evresinde sebat ederek şimdi yararını görüyorsunuz. Bu Tang Fu tekniklerini uygulamanın faydasını göreceksiniz. Sebat göstermemek başarısızlığa götürür. Bir kahve kupasından. Bunun sözlü dövüş sanatıyla ne ilgisi var diye mi düşünüyorsunuz? Tang Fu'nun bir beceri olduğunu kabul etmiyor musunuz? Başka herhangi bir beceride olduğu gibi bunda da ustalaşmak zaman alır. İlk başlarda ama yerine ve kullanmak zor gelebilir. Ve düşünmek için durakladığınız zaman boşluk doldurmak için de sözcüğü kullanmaya çabalamak sizi sinirlendirebilir. Bir yardımcı öğretmen çocukları erkenden teneffüse çıkartmıştır ve kendinizi tutamayıp ona bundan böyle çocukları salmadan önce zili bekleyebilir miydiniz yerine bunu yapmamış olması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Bir veli e-postasına cevap vermediğiniz için yakınır, siz de KÖH trenine binmek yerine neden geç kaldığınızı anlatmaya başlarsınız. Bu işi asla öğrenemeyeceğiniz anlamına gelmez. Pes etmenizi de gerektirmez. Bunun anlamı eski iletişim alışkanlıklarınızı değiştirip yenilerini benimseme yolunda normal birinci ve ikinci evrelerde olmanızdır. Lütfen bu Tang Fu tekniklerini uygularken o ilk acemilik döneminde sebat edin. Kendi kendinize karşı sabırlı olun. Yakalayıp düzeltebilmek için hatırlatma kartlarınızı göz önünde tutun ve bu önerileri okulda, evde, çevrenizde uygulamaya devam edin. Zaman içinde artık yardım sorularını karşı tarafa sizinle konuşmak istemesinin tek nedeninin yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu izlenimini verecek şekilde tabii sorun nedir diye cevaplamadığınızı göreceksiniz. Öğretmenler yeni bir uygulama konusunda tartışıyorlarsa böyle yapmayalım diye araya girecek ve grubun yanlışlardan ziyade çözümler üstünde odaklanmasını sağlayacaksınız. O kötü günlerden birini yaşıyorsanız yorumlar takvimine bakacak, felsefenizi hatırlayacak ve ne olursa olsun istediğiniz gibi biri olma azminizi tazeleyeceksiniz. Hazır ol, uygula, olgunlaş. Mutluluk bir hedef değildir, bir yan üründür. Eleanor Roosevelt. İnsanlarla iyi geçinmek bir hedef değil, bir yan üründür. Çatışmaları önleyip işbirliğini geliştirmek amacıyla yapıcı iletişim kurmanın bir yan üründür. Tepki göstermek yerine harekete geçip kırgınlık yerine uyum sağlamanın yan ürünüdür. Bu Tang Fu tekniklerini anlaşmazlıkları diplomatça çözümleyip anlaşmaya doğru gitmek için kullanmanın yan ürünüdür. Her gün başkalarında olumlu bir fark yaratmak amacıyla ilkeli bir biçimde hareket edip çevreyi etkilemenin yan ürünüdür. Adlai Stevenson şöyle önermiştir. bilgi tek başına yetmez. Bilgelik haline dönüşmeden önce gönüllülükle mayalandırılması gerekir. John Ruskin de benzer bir konuya parmak basmıştır. Sevgiyle beceri birlikte olduklarında bir şaheser bekleyin. Bu Tang Fu teknikleri hakkındaki bilginizi ve uygulamalarınızı sevgi ve beceriyle mayalandırıp bir şahesere dönüşmenizi bütün içtenliğimle umut ederim. Gençler için Tang Fu önerileri. Thomas Edison'a göre en büyük zaafımız pes etmektir. Başarmanın en kesin yolu bir kez daha denemektir. Bu fikirleri en azından deneyeceğinizi umuyorum çünkü onların en büyük ödülleri kendileridir. Siz de benim oğullarım, yeğenim ve ülkenin dört bir yanında Tang Fu programlarına katılan diğer gençler gibiyseniz, öyle iyi tepkiler alacaksınız ki bu fikirleri öğrenip uygulamaya devam etmeye motive olacaksınız. Evde geçireceğimiz bir cuma gecesi için oğullarımla mahalledeki videocuya gittiğimiz günü hiç unutmayacağım. Seçimimizi yaptık ve parasını ödemek üzere sıraya girdik. Kasiyer kız hesabımızı çıkardı ve $39 gecikme borcumuz olduğunu söyledi. Eyvah! Önceden aldığımız videoları zamanında iade ettiğimizden emindim. Ama kız hiç oralı olmadı. Sonunda cezayı ödedim ve arabamıza gittik. Ama bu uzun bir günün sonundaki son damla olmuştu ve sinir içinde söylenmeye başladım. Andrew bir süre dinledikten sonra, "Anne," dedi, "etrafa bak. Dünyanda yolunda giden şeyleri düşün. Hepimiz sağlıklıyız. Güzel bir yerde yaşıyoruz. Bu işe doğru bir açıdan bakarsan bu o kadar da önemli değil." Tuş. Ben de oğullarımla üzüldüklerinde böyle söylüyordum ve sıra şimdi onlardaydı. Böyle sarsılmaz bir mantık karşısında sızlanmayı nasıl sürdürebilirdim? Sıkıntımız dağıldı ve çok eğlenceli bir akşam geçirdik. Bu fikirlerden sizin için özellikle geçerli olan birini seçin ve bir dahaki sefere işler yolunda gitmediğinde deneyin. Kitaba en sevdiğim sözlerden ikisiyle son vereceğim. Birincisi, yazar Graham Greene'in gözlemi. Her çocuklukta bir an olur, bir kapı açılır ve gelecek içeri girer. Bu kitabın size önem verdiğiniz insanlarla daha iyi iletişim kuracağınız, daha iyi bir geleceğin kapısını açacağını umuyorum. İkinci söz Aldous Huxley'den. Evrende değiştirebileceğinizden emin olabileceğiniz tek bir köşecik vardır. O da kendinizsiniz. Bugünden itibaren eğer içinde bulunduğunuz koşullardan ya da başkasının size davranışlarından memnun değilseniz, durumu düzeltmenin en iyi, en kestirme yolunun o insanlarla iletişim kurma biçiminizi değiştirmek olduğunu hatırlayın. Bu kitaba tekrar tekrar göz atabilmek için elinizin altında tutun ve bu Tang Fu tekniklerini uygulamayı ilke edinerek herkesle her zaman her yerde daha iyi geçinin. Son söz. Kendiniz de geçimsiz biri olmadan, geçimsiz kişilerle başa çıkabilmek için kendi yöntemlerinizi mi geliştirdiniz? Öğrencilerinize öğrettiğiniz daha yapıcı iletişim kurmalarını sağlayan bir tekniğiniz mi var? Ne olursa olsun, istediğiniz türde bir kişi olmanızı sağlayan bir felsefeniz var mı? Bu fikirleri okulunuzda nasıl uyguladığınızı gösteren bir başarı hikayeniz var mı? Sizlerden geri bildirim almanın ve bu kitabın sizin için bir fark yarattığını bilmenin anlamı benim için çok büyük. Büyük olasılıkla çok meşgulsünüzdür. O yüzden lütfen zaman ayırıp fikir ve önerilerinizle katkıda bulunmanızın çok ama çok makbule geçeceğini bilmenizi isterim. E-posta adresinizi ve size ulaşabileceğim bir numarayı da verirseniz sizi cevaplayacağım. Bana www.samhorn.com adresinden ulaşabilirsiniz. Kitabın sonu. 7 Haziran 2008.